Ayrım 3.
Sayfa 44. Alman psikologu Ludwig Gegel, sempati duygusunun psikolojisi adlı raporunda şunları yazmaktadır. Acıma duygusu bir anda saldırganlık arzularını kabartan bir nesneyle karşılaşan vicdanı tatmin eden sihirli bir harekettir. Ünlü eski Yunan düşünürü Aristoteles, amfiteyatroda trajedi sahnelerini izleyen seyircilerde uyanan derin hayranlık duygularını incelerken, acıma duygusu ve duygusal çalkantılar yoluyla insan ruhunun yükten kurtulduğunu, rahatladığını belirtmektedir. Seyirciler o sırada sahnede Tanrı'dan gelen acıları çeken karakterleri izlemektedir. Şaşırtıcı olan durum, rahatlama duygusunun acıyı çekende değil, bunu seyredenlerde, buna tanıklık edenlerde ortaya çıkmasıdır. Böyle bir rahatlama duygusu suçluluk duygusunu harekete geçirmektedir. Herkes bir an gelip böyle trajik durumların kendi başına gelebileceğinin farkındadır. Bu nedenle o sırada bu durum için kendisi yerine bir başkasının seçilmiş olmasına içten içe sevinir, rahatlama duyar. Televizyonda akşam haberlerinde yer alan yakınımızda meydana gelmiş bir trafik kazasına neden dikkatimizi yoğunlaştırdığımızı hiç düşündünüz mü? Kaza zedelerin listesine acaba neden dikkatle dinler, tanıdığımız kimse yoksa neden rahatlarız? Oysa listede adı okunanlar da bizler gibi insan değil midir? Bu sevinç duygusu kişide büyük bir utanma ve suçluluk duygusu yaratır. Böylece örneğimizdeki trafik kazaları akşam sohbetlerinin konusu olur, önlemler alınması için insanlar görüş oluşturur, kampanyalara destek verir. Bu rahatsız edici durumdan kurtulabilmek için ruhun bir diyet ödemesi kaçınılmaz hale gelir. Bu ruhsal gerilimi yaşayan kişi sıkıntı içindeki kimseden uzaklaşarak ruhunda ortaya çıkmış bu rahatsız edici lanet gerilimden kurtulmuş olacaktır. Yaşadığı suçluluk duygusunun bedeli olarak sadaka vermek ya da başka tür bir hayır işi yapabileceği bir durum varsa vicdanını yatıştırma işlemi tamam olacak demektir. İşte uzattığı sadakayı almayan, köre öfkelenen, yaşadığı gerilimi atamayan insan böyle bir ruh yapısına sahiptir. Genellikle kendine güveni olmayan bu tip kimseler aşağı görülen örneğin körlere acımayla hatırı sayılı bir tatmin duygusu yaşayabilmektedir. Bu tür kimselere bu duygu günlük yaşantının başka alanlarında pek tadamadıkları belli bir üstünlük duygusu sağlıyor olabilir. Acıyan kişi acılan kişiden kendisini daha yüksek konumda görür, kim bilir belki de kişi de başkalarını kendinden aşağı görmeye yönelik bir ruhsal ihtiyaç bulunmaktadır. Böyle bir ihtiyacın giderilmesi için acıma duygusunun kullanılmaması son derece akıllı ve toplum tarafından kabul gören bir gerekçe oluşturmaktadır. Bu yönüyle bir toplumsal cezalandırma şekli olarak acıma duygusunun ortaya çıkmış olduğu söylenebilir. Chevigny 1950. Körlerle olumlu normal ilişki kurmak isteyen kimselerde de belirli ölçülerde acıma duygusu vardır. Bu kimselerden bazıları körlerle ilişki kuramama korkusunu yenebilmek amacıyla onlarla ilişki kurmaya kendilerini zorlayabilmektedir. Kimileri de sırf iş olsun diye bir parça acıma duygusu bulunduğu halde ilişkide bulunmaya istek görünmektedir. Bu yaklaşım biçiminde acımanın hiç bulunmadığı iddiası bu kimselerde bulunan acıma duygularını körükleyici bir etki bile yapabilmektedir. Körlerle ilişkisi bulunan bazı görenlere bu ilişkiler mazoşist bir zevk bile sağlayabilir. Tüm bu durumlarda kişiliğin altında yatan belirgin sadist duyguların varlığı ender rastlanan bir durum değildir. Bu tür ruh yapısına sahip bireylerde acıma duygularının reddedilmesi öfkeye, gerilime yol açar. Kişinin acıma duygusu gösterme konusunda ısrarını sürdürmesiyle acımasızlık duyguları ortaya koyması birbiriyle paradoks oluşturmaz. Bu tür acıma duygusunu incelemeyi biraz daha sürdürelim. Bu çeşit acıma duygusu daha çok karşısındakinin yaşadığı acı ve çaresizlik karşısında duyulan dehşet ve korkunun aşılabilmesi için ortaya çıkan bir duygudur. Herkes hayatla başına kötü şeylerin gelebileceğinden korkar. Bu duygular böyle durumları yaşayan insanlarla karşılaşıldığında özellikle depreşir. Herkesin içinde dışa vuramadığı bu duyguya hakim olma çabası vardır. Birey tepki oluşturma adı verilen savunma mekanizmasından yararlanarak bu duyguyu tersine çevirir ve diğer yönünü ortaya koyar. Korkulan şeyler insanda onlara yönelik nefret duygusu uyandırır. Bu çeşit bir savunma mekanizmasıyla duyduğu dehşete ve korkuya hakim olmaya çalışan birey, aynı şekilde güçlü biçimde ortaya çıkmış olan acımasızlık duygularını örtecek bir mekanizma da geliştirir. Acımasızlık duygusunun harekete geçmesini engelleyen kişideki savunma mekanizması, korkuya ve dehşete karşı geliştirdiği mekanizma tarafından yönlendirilme eğilimindedir. Kişide ortaya çıkan bu acımasızlık duygusu savunma mekanizmasıyla frenlenmiş olacak olursa, talihsiz görünüşüyle onda korku ve düşmanlık duygularını harekete geçiren, karşısındaki kişiyi göz önünden uzaklaştırması hatta öldürmesi bile gerekebilecektir. Ancak bu yolla ortaya çıkan şiddetli gerilim yatıştırılmış olacaktır. Duyulan bu denli güçlü duygusal çalkantılar kişide suçluluk duygularının artmasına yol açar. Kuşkusuz acıma duygusunu bu şekilde tahlil ederek çevrede nevrozlu kimselerle dolu olduğunu düşünmek doğru değildir. Burada yapılmak istenen şey acıma duygusunun böyle bir aşırı boyutunun bulunduğunu okuyucuya göstermekten ibarettir. Yalnızca insanların sunulan bu çerçeveye bakarak kendi yaklaşımının nereye oturmakta olduğunu kestirebilmesine yardımcı olmakla sınırlıdır. Halk önem sırasına göre özür türlerini sıralarken körlüğü en başa koymaktadır. Buna göre en çok acı çeker, en ciddi sorunlarla karşılaşan, en çok yardım edilmesi gereken özürlü grubu körler olmaktadır. Dolayısıyla karşılaşıldığında görenlerin ruhsal yapısında en fazla gerilimi, dehşeti, korkuyu ve bunun sonucu o oranda artan suçluluk duygusunu uyandıran yine körlerdir. Körlere yönelik suçluluk duyguları çeşitli toplumların geleneklerinde, dinsel inançlarda, tarih içinde yoğun şekilde onlara yardım edilmesini, bakım ve koruma hizmetlerinin ve kurumların gelişmesini sağlayan önemli bir role sahiptir. Lowenfeld, toplumda körlere yönelik suçluluk duygularının olumlu yönde değerlendirilmesiyle körlerin yararına hizmet eden duygular haline getirilebileceği görüşündedir. Ne var ki sefil görünüşleriyle sürekli olarak görenlerin acıma duygularını kaşıyan kör dilenciler ya da toplumda kabul görmüş ölçüler çerçevesinde insan onuruna yakışan bir yaşantı sürdüremeyen körler, insanlarda var olan bu duyguların değişmesini geciktiren hala önemli bir unsur durumundadır. Toplumda geniş ölçüde hayır mekanizmaları ve hayır kurumları günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Ancak buradaki önemli nokta yukarıda da belirtildiği gibi hayrı yapanla hayrın yöneldiği kimsenin eşit olmayacağı evrensel kabul görmüş bir gerçekliktir. Hayrı yapan kimse her durumda kendisinin yardımı yaptığı kimseden daha yüksek görmektedir. Olumsuzluklarına karşın hayır işlerine tümden karşı çıkmak iki nedenle en azından günümüz koşullarında pek gerçekçi görünmemektedir. 1. Kısa dönemde kendi yaşamını kazanamayacak durumda olan ya da acımasız koşullarla mücadele etmeye hazırlanmamış ya da hazırlamaya zaman bulunamamış birçok kişinin hala bulunduğu gerçeğinden. 2. Toplumda bu yönde birikmiş potansiyelin ve kaynakların değerlendirilmemesi ya da başka alanlara kaydırılması demek olacağından dolayı. Ne var ki hayır mekanizması acıma içerdiğinden olumsuz bir durumun oluşmasına neden olmaktadır. Sürekli yardım almaya alışan kişi toplumda giderek onurlu bir insan olarak yaşama niteliğinden uzaklaşmaktadır. Bugünkü şekliyle yine yardımı yapan kimseler de hayır mekanizmasının bu olumsuz yönüyle çok fazla ilgilenmemektedir. Sonuç olarak özürlerin kaynakların uygun olduğu oranda uygun şekillerde ihtiyaçları karşılanmalıdır. Ancak bu yapılırken onlardan gurur ve onurlarını bir tarafa bırakmaları istenmemeli ve beklenmemelidir. Bove, 1978. İnsanlar eski çağlardan bu yana her nedense körlüğün çaresizliği ve mutsuzluğu beraberinde getirdiğine inana gelmiştir. Eski Yunan trajedi yazarlarından Euripides gibi birçok yazar ve düşünür, gözlerini kaybetmiş kimsenin yapabileceği en akıllıca hareketin intihar etmek olduğuna inanmıştır. Bunun yanı sıra körlerin içinde bulunduğu koşulların yarattığı melankoli durumundan bir türlü kurtulamadığı gibi, bu yeni koşullara tam uyamadığı düşüncesi eskiden beri yaygın bir kanıdır. Böyle düşünen kimselere göre körler içinde bulunulan durumu olsa olsa kısa bir süre için unutabilmektedir. Hiç böyle durumları yaşamadığını söyleyen körlerin bu tür ifadeleri dikkate alınmaz. Tersine bu kimselerin olağanüstü bir yüreklilik ve metanet örneği verdiği düşünülür. Bu duygusal yaklaşımı destekleyen ve onun bir parçası durumundaki bir başka kanada körlerin bir yandan görmenin verdiği zevki yaşayamaması, öte yandan işlerinden geçenleri tam olarak gerçekleştirememesi nedeniyle sürekli gerilim yaşadığı düşüncesidir. Bu kimselere göre yalnızca olağanüstü bir kişilik yapısına sahip körler bu duyguyu aşabilir ve yine içinde bulunduğu koşullara uygun olarak diğer insanlar gibi yaşayabilir. İşte bütün bu nedenlerden dolayı halkın en fazla acıdığı insan grubu körler olmaktadır. Chavigny, 1950, sayfa 146. Görme duyusunun yokluğunun etkileri. Görme duyusunun yokluğunun etkileri hayvanlar üzerinde incelenmiştir. Kırlarda, bayırlarda, ağaç kovuklarında, çiftliklerde ya da laboratuvar ortamında hayvanlar organlarının birinden yoksun kaldığı ya da bırakıldığında çoğu durumda eksik organdan kalan yaranın iyileşmesi bile beklenmeden çevresine yeni duruma uyum göstermektedir. Deney amacıyla gözleri kör edilen farelerin ilk 24 saat içinde çevrelerinde su ve yiyecek aramaya başladığı gözlenmiştir. İçinde bulunan durum bu fareler için yalnızca üstesinden gelinmesi gereken bir uyumsuzluk gibi kendini göstermektedir. Görme duyusu olmaksızın çevresinde yiyecek ve su arama faaliyeti sırasında kuşkusuz bu farelerin hepsi aynı derecede başarılı olmasalar bile her hayvan sahip olduğu fiziksel gücünü son sınırına kadar kullanmaktadır. Aynı durumda bulunan insanlar arasında da bu bakımdan önemli bir fark saptanmamıştır. Farelerle ilgili deneyler sürdürülmüş ve gören farelerin arasına kör fareler konmuştur. Tepkileri ve çevreye uyumları incelenmiş ve iki fare grubu arasında bu anlamda önemli bir farka rastlanmamıştır. Yalnızca kör fareler görme olmadan rahatlıkla hareket etme özelliğini kazanıncaya kadar doğal olarak gören fareler yiyecekleri daha kolay bulabilmişler ve bu nedenle kör fareler için hayat biraz daha zor olmuştur. Ne var ki bunun ötesinde iki fare grubunu bir araya koymakla gören ve kör fareler açısından önemli bir kaybın bulunmadığı görülmüştür. Chevigny, 1947, sayfa 89-90. Birçok araştırmacı yapılan deneylerde herhangi bir duyu organından yoksun bırakılmış hayvanların sanki hiçbir şey olmamışçasına yaşamaya devam ettiğini saptamıştır. Buna karşın başka bazı araştırmacılar, ape türü maymunlarda görme yokluğunun depresyona yol açtığını tespit ettiklerini belirtmiştir. Ne var ki burada önemli olan nokta bir duyu organını kaybeden hayvanlarda, örneğin kendini öldürme, yaşamı sona erdirme düşüncesinin bulunmadığı gerçeğidir. Doğada örneğin kör olmuş bir kedi yaşamını daha fazla sürdüremiyorsa bu görme duyusunu kaybettiğinden değil, çevresel koşullarla baş edemediğindendir. Chevigny, sayfa 159. İnsanlar üzerinde yapılan deneylerde körlerin yaşadığı sorunların hiçbirinin görme duyusunun yokluğundan kaynaklanmadığı saptanmıştır. Görme yokluğu kolayca anlaşılabileceği gibi insanda yalnızca bir fonksiyon yetersizliğine yol açmaktadır. Körlerin yaşadığı kişisel, toplumsal sorunların tümü bu yetersizliğin günlük yaşamda yerine getirilmesi beklenen karmaşık ilişkiler ve işlevler içerisinde insanın önüne koyduğu ya da koyulmasına yol açtığı engellerin bileşkesi olarak ortaya çıkmaktadır. Chevigny, görme duyusunu insan yaşamında yaptığı etkiye şöyle bir örnek vermektedir. Dört tekerlekli bir arabanın tekerleklerinden biri kaybolduğunda geriye kalan üç tekerlekten biri ortaya çekilerek arabanın tekrar yürümesi sağlanabilir. Araba yürümesine yürümektedir ancak araba artık dört tekerlekli değil üç tekerlekli bir arabadır. Bu açıklamalar ışığında körlerin toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunlarına kör oluşlarını gerekçe göstermek çağdaş anlayışlarla örtüşmeyen bir görüştür. Nasıl yollarda dört tekerlekli arabalar varsa aynı şekilde üç tekerlekli taşıt araçları da bulunabilir. Aynı karayolunu kullanan bu araçlar kendi gidiş hızlarına uygun şekilde hareket eder. Yaşam yolunu bir karayoluna benzetecek olursak, orada görenlerin yanında körler ve diğer özürleri bulunan insanlar da bu yolu kullanmaktadır. Bu yolda rahat hareket edebilmeleri için çeşitli hakların verilmesi ve durumlarına uygun düzenlemeler yapılması çağdaş anlayışın gereğidir. Görme kaybının zihinsel yetenekleri olumsuz yönde etkilediği ya da bu yetenekleri aşırı ölçüde geliştirdiği şeklindeki görüşler de bilimsel değildir. Zihinsel ve ruhsal yeteneklerde var olduğu düşünülen bazı değişmeler, yine körlerin eğitim, iş yaşamı ve toplum yaşamında karşılaştığı özel durumların zaman içinde yaptığı etkilerden ortaya çıkmış olabilir. Yoksa doğrudan doğruya görme yokluğunun birebir yol açtığı bir etki değildir. Bu nedenle bu gibi özelliklerin kaynakları ve çözüm yolları başka düzlemlerde aranmak durumundadır. En ciddi fiziksel yetersizliklerin bile kişilik zedelenmesine yol açmayabileceğini gösteren araştırma örnekleri vardır. Sık sık çevrede var olan çeşitli etkilerden dolayı bir özürlüde kişiliğin zaman zaman olumsuz yönde etkilenebiliyor olmasına karşın, başka bazı etmenlerin böyle bir zedelenmenin ortaya çıkışını önleyici yönde etkiler yaptığı da bilinmektedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında gözlerini kaybetmiş 150 asker üzerinde yapılan nevropsikiyatrik incelemenin sonunda bu kişilerde kaçınılmaz olarak ya da en azından her durumda duygusal zedelenmelerin ortaya çıkmadığı saptanmıştır. Buna ek olarak önceden getirdiği herhangi bir nevrotik ya da psikopatik sorunları bulunmayan bir askerin uygun bir rehberlik ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi durumunda taşıdığı özüre yeterli bir duygusal uyum göstermeye muktedir olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmayı yapanlar sonuçta zihinsel bir stres unsuru olarak körlüğün tek başına anormal zihinsel ya da duygusal tepkiler yaratmaya yetmediği belirtilmektedir. Diamond ve Rose, 1945, cilt 102, sayfa 367-371. Körler ve özürlülerde aşağılık kompleksi gelişimi ve yüceltme mekanizması süreci. Görme yokluğunun ortaya çıkardığı yetersizliğin kişinin bireysel sorunlarına, günlük yaşantıda toplumla ilişkilerine doğrudan etkisinin olmadığını gösteren onca araştırma mevcut olduğuna göre, körlerin görenlerle ilişkilerinde aşağılık duygusu gibi duygular geliştirip geliştirmediğine bakmak konuya hiç kuşkusuz farklı bir boyut getirecektir. Bu nedenle biraz aşağılık duygusu üzerine durmak, bu duygunun genelde özürlüler ve özellikle körler açısından ne gibi bir işlev gördüğüne değinmek yararlı olacaktır. Bireysel psikolojinin kurucusu Alfred Adler aşağılık kompleksini kişilik ve bireyin çevreye uyumuna ilişkin kuramının temel öğelerinden biri olarak görmektedir. Adler'e göre genel insan davranışının gerisinde üstünlük ve iktidar elde etme dürtüsü yatmaktadır. Bu yaklaşımıyla Adler insan davranışını yönlendiren bilinçaltı dürtüler bakımından Sigmund Freud'dan ayrılmaktadır. Bilindiği gibi Freud insan davranışının gerisinde temel olarak cinsel içgüdülerin yattığını ileri sürmektedir. Adler Freud'un bu dürtüye yüklediği önemi aşırı bulmakta ve bu nedenle ondan ayrılmaktadır. Ona göre üstün olma ve iktidar elde etme güdüsü, giyinme, beslenme, barınma gibi doğal gereksinmelerin karşılanmasında ve öğrenim görme, eş seçimi, mesleki çalışmalarda bireyi en iyisine, en üstününe ulaşmaya zorlamaktadır. Çeşitli nedenlerle bu güdü engellenecek olursa kişi son derece rahatsız edici, bilincinde olmadığı bir aşağılık duygusu geliştirmektedir. Üstünlük ve iktidar elde etme güdüsünün karşısına çıkan engellerin başında bedence diğerlerinden farklı eksik ve kusurlu olmak gibi durumların geldiği öne sürülmektedir. Bu özellikler arasında vücutça çirkin olmak, kısa boyluluk, çelimsizlik, körlük, sağırlık gibi çeşitli sakatlıklar bulunmaktadır. Adler sonraları kuramını daha da yetkinleştirmiş ve toplumsal etmenlerin aşağılık kompleksi gelişiminde oynayabileceği rolü benimsemek durumunda kalmıştır. Buna göre toplumda çoğunluğun dışında kalan din, ırk, maddi olanaklar, görgü ve öğrenim düzeyi açılarından farklı olmak ya da bu yönlerde eksikliği bulunmak aşağılık duygusunu geliştiren unsurlar arasında gösterilmeye başlanmıştır. En ciddi fiziksel yetersizliklerin bile kişilik zedelenmesine yol açmayabileceğini gösteren araştırma örnekleri vardır. Sık sık çevrede var olan çeşitli etkilerden dolayı bir özürlü de kişiliğin zaman zaman olumsuz yönde etkilenebiliyor olmasına karşın başka bazı etmenlerin böyle bir zedelenmenin ortaya çıkışını önleyici yönde etkiler yaptığı da bilinmektedir. Dipnot, R.G. Barker, B.A. Wright, M.M. Gonick, Adjustment to Physical Handicap and Illness, New York Social Science Research Council Bulletin, 55, 1946 sayfa 85, Barker, Wright ve Gonick, 1946-85. Adler uygun eğitim ve moral destek verilerek aşağılık kompleksi geliştirmeye eğilimli kişilerin sahip olduğu bu tür yetersizliklerin telafi edilerek zaman içinde üstün yönler haline bile gelebileceğini belirtmektedir. Yetersizlik iyi bir şekilde ele alındığında başarıyı sağlayan yüceltme mekanizmasının önemli bir unsuruna dönüşebilir. Adler 1930 sayfa 44. Buraya kadar yapılan açıklamalardan körlerin görme yokluğu dolayısıyla aşağılık kompleksi geliştirdiği gibi bir sonuç çıkarılması doğru görünmemektedir. Günlük yaşantının gözleri görmeyenlerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmemiş olması, zaten fiziksel olarak yetersizliği bulunan kimsede sorunların temelinde bu fiziksel eksiklik yatıyormuş gibi bir sonuç çıkarılmasına ve buna bağlı olarak kendi yetersizliğinden dolayı diğerleri karşısında kendini aşağı görme duygusu geliştirmesine neden olabilmektedir. Nedeni ne olursa olsun çeşitli araştırmalar körler arasında aşağılık duygusunun oldukça yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Bu araştırmalara örnek olarak Mühl'ün kör çocuklar arasında yaptığı araştırmalar gösterilebilir. Kaliforniya Körler Okulu'ndaki öğrenciler üzerine geniş kapsamlı psikolojik ve psikiyatrik incelemeler yapan Mühl, elde ettiği diğer sonuçlar arasında kör çocukların büyük çoğunluğunun aşağılık duygusu geliştirmiş olduğunu saptamıştır. Özürlülerle ilgili araştırmaları bulunan L. Meyerson, ortaya çıkmış fiziksel bir yetersizliğe uyumla ilgili sorunların özürlülerin olduğu kadar ve belki de ondan daha fazla toplumun diğer kesimlerinin sorunu olduğuna işaret etmektedir. Dipnot, L. Meyerson, Physical Disability as a Social Psychological Problem, Journal of Social Issues, Cilt 4, Sayı 4, 1948, Sayfa 6, Meyerson, 1948-69. Körlerde aşağılık kompleksinin oluşum ve gelişiminin önüne geçirebilmesi için diğer etnik, fiziksel ya da kültürel azınlıklar için söz konusu önlemlere benzer önlemlerin alınması gereklidir. Bu noktada azınlıkları incelediğimiz bölümde körlerin azınlık grup olduğu saptamasını yapan R. Barker ve arkadaşlarının 1948 önerdiği çözümü yinelemekte yarar bulunmaktadır. Bilindiği gibi Barker ve arkadaşları körlerin azınlık statüsüyle ırk farkına dayalı ve dinsel alt grupların azınlık statüleri arasındaki benzerliğe dikkat çekmiştir. Bu araştırmacılar çözüm olarak ırk ayrımı gibi ön yargıların aşılması konusunda genel düzeyde uygulanan eğitim, psikoloji, propaganda, öğrenme ve siyasi düzeyde yürütülecek çalışmalar gibi yöntemlerden fiziksel özürlerle ilgili ön yargıların ortadan kaldırılmasında da yararlanabileceğini belirtmiştir. Dipnot, R.G. Barker, The Social Psychology of Physical Disability, Journal of Social Issues, Cilt 4, Sayı 4, 1948, Sayfa 31. Dördüncü bölüm. Çeşitli toplum kesimlerinde körlüğe ve körlere karşı belli başlı tutumlar ve yaklaşımlar. Bu bölümde önce körlüğün görenlerde uyandırdığı bazı sağlıksız imajları kapsamlı ele alacak, izleyen sayfalarda bu sağlıksız imajın görenlerin körlere olan yaklaşım ve tutumlarını ne şekilde etkilediğini ve belirlediğini görecek, aile ve göz doktorları gibi görmeyenlere en yakın kesimlerin özel durumunu ele alacağız. Gözlerini kaybetmiş kimselerin nasıl algılandığını gösteren araştırma örnekleri. Bir önceki bölümde körlerin ortaya koyduğu özelliklerin, günlük yaşamda karşılaşılan sorun ve sıkıntıların doğrudan görme yokluğuyla bir ilgisinin bulunmadığı ortaya konmaya çalışılmıştı. Günümüz toplumunda görme yetersizliğinin körleri getirmiş olduğu konum ve bu konumun görenler tarafından algılanışını bazı araştırmacılar çarpıcı şekilde ortaya koymuştur. Rusalem, 1950, gören kimselerin körleri algılarken bazı basma kalıp karakter özelliklerini öne çıkardığını ve buna göre betimlediğini saptamıştır. Görenler körleri sınıflarken onların hangi özelliklerini belirleyici özellikler olarak görüyorlarsa, aynı özellikler bu kez bu kimselerin körlere yönelik tutumlarının nesnesi olmaktadır. Rusalem'in araştırma için seçtiği örneklem grubunda yer alan görenler, kör olarak tanımlandığı kimseleri üzerlerinde bıraktığı etkiye bağlı olarak 3 sınıfta toplamıştır. 1. Fiziksel yönler, beyaz baston, rehber köpek, koyu renk gözlük, yüz ifadelerinden yoksunluk. 2. Sosyal özellikler, normal eğitim kurumlarından ayrı okullar, endüstride seyrek istihdam edilme, ekonomik olarak başkalarına bağımlılık. 3. Psikolojik özellikler, üstün dokunma algısı, keskin işitme, normalin üzerinde bir hafıza. Yukarıda sıralanan bu yönler, körlerin kişilik özelliklerini belirsiz hale getiren basma kalıp kanılar olarak kendini göstermekte, bu kimselerin çaresiz, acınacak insanlar olduğu şeklindeki inancı güçlendirmektedir. Rusalem, 1972, sayfa 50. Körlerin nasıl algılandığını inceleyen ilk çalışmalardan birini yapmış olan Simmons, 1949, 582 üniversite öğrencisi ve 600 yetişkin üzerinde uyguladığı ankete aldığı yanıtları değerlendirmiş ve sonuçları sınıflandırmıştır. Ankette sorulan sorulardan her biri körlerle ilgili bir kanı içermekte ve doğru olup olmadığı sorulmaktadır. Doğru olarak işaretlenen ifadelerden bazıları şunlardır. 1. Kör olacağıma ölmeyi tercih ederdim. %10,5. 2. Kişi kör olduğunda kendiliğinden dokunma ve işitme duyusu gelişir. %64,2. 3. Çalışmadığı halde körlere yaşam boyu maaş bağlanmalıdır. %36,4. 4. Körlük en ciddi özürdür. %26,5. 5. Körlük çoğu durumda Tanrı'nın işlenmiş bir suça verdiği cezadır. %7,3. 6. Körlerin çoğu mutsuzdur ve sürekli olarak görebilmek için çırpınmaktadır. %24,1. 7. Körlerin çoğu düzenli bir işte çalışabilme yeteneğine sahiptir. %88,4. Simmons bu araştırmasında gören toplumun körleri algılayışında birbirini tutmayan ifadeler kullandığını, ancak körler hakkında sanıldığından daha fazla bilgiye sahip olduğu sonucunu çıkarmıştır. Daha genç ve daha iyi düzeyde eğitim görmüş kimseler diğer kesimlerle karşılaştırıldığında daha olumlu ifadeler kullanmış ve bu kimselerin daha elverişli tutumlara sahip olduğu görülmüştür. Rusalem, 1972, sayfa 50-51. Çeşitli insan gruplarının körlüğü algılaması farklı düzeyde olmaktadır. Körlüğü olumlu ya da olumsuz şekilde algılayan görenlerin kişilik özelliklerine göre bu algılamanın farklılık gösterdiği saptanmıştır. Whiteman ve Lukoff 1961 yılında yaptıkları araştırmanın sonucunda yaşanan gerçeklik olarak körlük ve kör olmuş kimselere yönelik algılama şekillerinin algılayan bireylerin gösterdiği bazı bireysel özelliklere göre birbirinden farklı şekillerde kendini gösterdiğini belirlemiştir. Körlüğe ve körlere yönelik olumsuz görüş ve tutumlara sahip olan kimseler, daha çok dünyayı sevimsiz ve huzurun bulunmadığı bir yer olarak düşünen, insanlarla kolayca yakınlık kuramayan kimselerdir. Bu gruba ayrıca otoriter kişilik yapısına sahip kişiler de girmektedir. Buna karşın aşırı olumlu kanılara sahip olan ve hatta körlerin dahi kimseler olduğunu düşünen gören kimselerse daha çok zeka düzeyi nispeten düşük, diğer insanları dostça bulmayan ya da aşırı köktenci eğilim ve dinsel inançlara sahip insanlar olarak görünmektedir. Daha iyi düzeyde eğitim görmüş bireyler körlük hakkında daha sağlıklı bilgiye sahiptir ve körlerin toplumla kaynaşmasına daha sıcak bakmaktadır. Rusalem 1972 sayfa 51. Körlüğün nasıl algılandığını anlamak üzere New York kentindeki liselerden birine son sınıf öğrenciler arasında bir anket uygulanmıştır. Alınan cevaplarda öğrenciler körlüğü bir kol ya da bacağın kesilmiş olmasından, sağırlıktan ya da yüzdeki yanıklardan daha ciddi bir durum olarak değerlendirmiştir. Bu öğrencilere göre bu durumlarla karşılaştırıldığında körlük örneğin eş seçiminde çok daha belirgin bir sınırlama durumudur. Bu öğrencilerden alınan sonuçları toplayarak değerlendiren Gauman, 1957, körlüğün çağrıştırdığı bağımlılık ve çaresizlik durumunun insanlarda kesilmiş kol, bacak ya da yüzde meydana gelen yanıkların yarattığı korkudan daha büyük bir dehşet yarattığı sonucuna varmıştır. Aynı araştırmada öğrencilere çeşitli durumlarda kör tanıdıklarına nasıl davrandıklarını anlamayı hedefleyen sorular da sorulmuştur. Üçte biri körlerle konuşurken kör sözcüğünü kullanmakta bir sakınca görmediğini, dörtte biri körlerle renkler üzerine konuşmayı anlamlı bulmadığını, yarısı bir körle yürürken kendisinin körün kolundan tutarak ona yardımcı olmanın daha doğru olduğunu düşündüğünü, beşte ikisi kör arkadaşını gören biriyle tanıştırdığında gören arkadaşının böyle bir ortamda kendini rahat hissetmeyeceğini düşündüğünü, beşte biri körlerin temel olarak diğer insanlardan farklı olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin dörtte üçü körlerle ilişkide örneğin bir toplulukta körleri farklılaştıracağını bile bile onlara yerlerini vermekte bir sakınca görmediğini belirtmiştir. Bowman yaptığı değerlendirmede bu davranış biçiminin körlerin çocuk yerine konduğu bir ana baba çocuk ilişkisini yansıttığını belirtmektedir. Araştırmaya katılan kimselerin körlük ve körler hakkında çok az bilgiye sahip olduğu dikkat çekmektedir. Öğrencilerin yarısı körlerde altıncı bir duyunun var olduğu kanısındadır. Yaklaşık dörtte üçü körlüğün kişide üstün bir takım ruhsal özellikleri beraberinde getirdiğini düşünmektedir. Yine yaklaşık dörtte üçü körlerin karşılaştığı kimseler üzerinde belirgin bir şekilde ilk an izlenimi uyandırdığı görüşündedir. Bazıları körlerin özel bir takım yeteneklere sahip olduğu görüşünü ifade etmiştir. Olumlu yönde ise araştırmaya katılanların dörtte üçü körlerin yaşam içinde kendi yollarını kendilerini çözebileceği inancını ifade etmiştir. Bowman'ın incelemesinde körlüğün görenler üzerinde örneğin korku uyandırıcı bir durum olduğu şeklinde bir özelliğe pek rastlanmamıştır. Bowman farklı toplum katmanlarından gelen kişilerin farklı görüş ve algılama düzeylerine sahip olduğunu saptamıştır. Toplumun alt katmanlarından gelen erkekler körleri, görme yokluğunu getirdiği sınırlamaları öne çıkaran geleneksel basma kalıp düşünceler çerçevesinde görme eğilimi göstermektedir. Öte yandan orta katmanlardan gelen erkekler, kör ve görenler arasında daha az fark görerek daha insancıl bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bu her iki toplumsal katmandan gelen kadınların erkeklerle karşılaştırıldığında birbirine daha yakın görüşlere sahip olduğu bulunmuştur. Yukarıda değinilen iki toplumsal katmandan gelen erkeklerin görüş ve düşüncelerindeki farkların nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Rusalem 1972 sayfa 51-52. Körlerin görenler üzerinde uyandırdığı imajları inceleyen Siller ve arkadaşları bir araştırma yaparak sapladıkları bu etkileri 7 grupta toplamıştır. Siller ve arkadaşları 1967 körlerin ortaya koyduğu bu imajların daha sonraki bölümde inceleyeceğimiz kişilerdeki olumsuz tutumlara neden olduğunu belirtmiştir. Bu araştırmada dikkati çeken bir nokta, kişiler üzerinde uyandırılan körlük imajlarının bacağı kesilmiş kimselerin uyandırdığı imaja benziyor olmasıdır. Bu imajın özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Körlerle karşılıklı iletişimde yaşanan gerilim. 2. Yakın ilişkileri reddetme. Özürlülerle yakın ilişkilere ve özellikle ailevi ilişkilere girme konusunda isteksizlik. Böyle bir ilişkiye özürlü çocuk dünyaya gelebileceği düşüncesiyle şiddetle karşı çıkılmaktadır. 3. Genellenmiş bir reddetme duygusu. Özürlülerin genel toplum yaşantısından uzak tutulması düşüncesine yol açan, onları yanlış tanıtan düşünceleri de kapsayan genel bir olumsuz yönelim. 4. Çevreye hakim bir erdemlilik. Bu yaklaşım özürlülerin başarılarına saygı göstererek onların bazı özel yeteneklerinin ve üstün kişisel niteliklerinin bulunduğunu düşünmek yoluyla onlar için yaşamın iyileştirilmesi gerektiği sonucuna yol açan bir durumdur. 5. Çıkarsanan duygusal sonuçlar. Özürlülerin gösterdiği özellikler ve psikolojik durumlarıyla ilgili olarak yoğun, dostça olmayan ifadeler, uyum gösterememe, aksi, aşırı duyarlı, kendine acıyan, zavallı kimseler çıkarsaması yapmaya iten durumlar. 6. Ezilmiş kimlik. Özürlüler ve özürlülük durumu kişilerde önceki bölümlerde belirtildiği gibi kısırlaşma kompleksiyle ilişkili olduğu düşünülen kırılganlık heyecanını uyandıran bir etki yapmaktadır. Özürlü kimseyi görmek kişiye dokunur ve kendini kötü hissetmesine yol açar. 7. İşlevsel olarak sınırlı oldukları kanısı. Bu durum özürlülerin çevrelerinde yerine getirdikleri işlevler üzerinde yoğunlaşan bir durumdur. Özellikle körlerin iyi hukuk adamı, siyasetçi, ev hanımı, annelik yapamayacak kimseler olarak görmeye iten bir inançtır. Aynı araştırmacıların tutumlar üzerine yaptığı araştırmanın bir başka yerinde olumsuz olmayan 3 tür duruma da değinilmiştir. 1. Hayırseverlik, iyilik yapmaya yönelik tutum. Bu tutum göreceli olarak ilgisizlikten abartılı iyiliğe kadar uzanan bir yelpaze oluşturmaktadır. 2. Sempati. Özürlünün çektiği acıyı ortadan kaldırma isteğinin bir sonucudur. 3. Özürlüleri insan gibi ya da eşit bireyler olarak görmek. Özürlüleri de diğer insanlar gibi algılama ve öyle görme tutumudur. Siller ve diğerleri 1967. Monbeck 1973 körlere yönelik anlayış ve tutumları geniş olarak ele aldığı çalışmasında görenlerin körleri algılayış şekillerini 15 kategoride toplamıştır. Bu kategorileri şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Körler acınacak ve duygusal olarak yakınlık gösterilmesi gereken kimselerdir. 2. Sefil bir görünüşleri vardır. 3. Karanlık bir dünyada yaşarlar. 4. Çaresiz ve yardıma muhtaç durumdadırlar. 5. Kafaları pek çalışmaz. 6. Yararsız asalak kimselerdir. 7. Dilencidirler. 8. Aykırı davranışlar gösterirler. 9. Görme eksikliği bir şekilde telafi edilmiş durumdadır. 10. Geçmişte işledikleri bir suç nedeniyle ceza olsun diye kör edilmişlerdir. 11. Kendilerinden korkulur, uzak durulur ya da reddedilirler. 12. Bulundukları ortama uyumsuzdurlar. 13. Ahlak kurallarını tanımaz kötü kimselerdir. 14. Görenlerden daha üstündürler. 15. Gizemli, çözülemez bir yapıları vardır. Yukarıda sözü edilen körlerin görenler üzerinde uyandırdığı imaj özellikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bu özelliklerin aşırı olumlu ve aşırı olumsuz olmak üzere iki grupta toplandığı görülecektir. Anlaşılacağı gibi kör imajları ya çok olumlu ya da çok olumsuzdur ve abartılı olumlu özelliklerin sayısı olumsuz olanlardan çok daha azdır. Gözleri görmediği için yaşamını sürdürmesi zaten zorlaşmış olan, görenlerin ilgisine ve yakınlığına tam ihtiyacı olduğu bir sırada, görenler her iki uçta da doğru olmayan kör imajları yaratarak körlerden uzak durmanın, onlara ilgi göstermemenin bahanesini bulmuş gibidirler. Körlüğün görenlerde uyandırdığı imajlara göre görenler daha sonraki bölümlerde göreceğimiz gibi birbirinden garip çeşitli tutumlar sergilemektedir. Monbeck'in sıraladığı 15 körlük imajından hiçbiri normal ve ortalama bir insana ait imaj değildir. Bu neden böyledir? İnsanlar neden körleri de kendileri gibi normal zihinsel yetenekleri yerinde toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirebilen, herkes gibi suç işleyebilen, başarılar elde edebilen, herkes gibi kötülük yapabilen, herkes gibi ağlayan, gülen, sorumluluklarını yerine getirebilen, insanlar olduğu gibi kolay ve sağlıklı bir imaj benimsemek yerine böyle aşırı düşünce ve imaj benimsemeye ihtiyaç duyma eğilimindedir? Böyle bir ihtiyaç ruhsal yapının neresindeki bir özellikten ya da dürtüden kaynaklanmaktadır? Öyle görünüyor ki toplum içinde insanların kendilerinin daha üstün olduğuna inanmalarını sağlayan ve daha kötü durumda görmek eğiliminde olduğu bazı kimseler ya da gruplar olmalıdır. İnsanın her nasılsa düşkün duruma düşmüş, sıkıntılar yaşayan insanlara bakarak kendini rahat hissetme ihtiyacında olduğu görülmektedir. Kuşkusuz insanın bu tür ihtiyacını gidermek için körlerin dışında toplumda başka insanlar ya da insan grupları vardır. Ne var ki yukarıda belirttiğimiz gibi görme yokluğunun ortaya çıkardığı fiziksel yetersizliğin, günlük yaşamda gözlerinin görmemesinin kelimenin tam anlamıyla başına ördüğü çoraplar nedeniyle körler, insanların yukarıdaki ihtiyacını gidermek için en kolay seçilen grup durumunda olmuştur. Ancak başkalarını zayıf görerek ya da her nasılsa zayıf görmek isteyerek kendini daha iyi hissetme ihtiyacı, ruh sağlığı yerinde olmayan bir insana ait ihtiyaçlardandır. Eğer bir toplum bu gibi insanlardan oluşuyorsa o toplum sağlıklı bir toplum olamaz. Monbeck 1973, 15 kategoride topladığı kör imajları, bütün kör topluluğuna genellenen düşünce ve kanılardır. İnsanlar şu ya da bu şekilde bir körlük imajı geliştirmekte ve kafalarında oluşan bu körlük rolüne bütün körlerin uyduğunu düşünmektedir. Bu nedenle gösterdikleri bireysel ayrılıklara bakılmaksızın körlerin hepsi birbirinin aynıymış gibi düşünülme ve görülme eğilimi günlük yaşamın her alanına taşımaktadır. Bu durum rol teori çerçevesinde başlı başına bir kör rolü varmış gibi bir kavram ortaya çıkarmaktadır. Oysa körler arasında var olan bireysel farklılıklar gözlerin görmemesinin ötesinde diğer insanlar arasındaki farklar kadar büyüktür. Bu gerçekliğe karşın bir kör rolünden söz edilemeyeceği halde görenler yeteri kadar tanıma çabası göstermeden kolaycı bir yaklaşımla böyle bir rol varmış gibi davranmakta ve her körün bu role uygun davranış gösterdiğini düşünmektedir. Handanin 1960 toplumun körleri algılayışı konusunda rol teoriyi uygulamıştır. Yaygın olan kanıya göre körlük kişinin tüm rol kalıplarını etkilemektedir. Ne var ki görenler toplum içinde birbirinden farklı ortamlarda, farklı rollerde ve karmaşık etkinliklerde algılanırken, körler bunun tam tersi olarak tek bir rolde, kör rolünde görülme eğilimiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu rol kurumsallaştırılmakta ve sonuç olarak toplumda diğerlerinden ayrılmış bir alt kültür grubu haline gelme özelliği göstermektedir. Bunun sonucu olarak toplumun diğer üyelerinden soyutlanmış ayrı nitelikli hizmetler, sosyal sistemler, kurumlar oluşturma, özel uzmanlık alanları geliştirme şeklinde uygulamalar doğal olarak bu düşünce silsilesinin birbirini izleyen halkaları olarak ortaya çıkmaktadır. Bu basma kalıp roller yalnızca sokaktaki insanla sınırlı değildir. Ne yazık ki bu düşünceler aydınlar arasında da yaygındır. Örneğin körlerin dışında kalan özürlere hizmet veren eğitim ve rehabilitasyon uzmanları bile körlerle ilgili bu çeşit basma kalıp düşünceleri değiştirme eğilimi göstermemektedir. Ancak körlerle ilgili var olan çeşitli mesleklerde çalışmak bu gibi basma kalıp kanıların ortadan kaldırılması için iyi bir fırsat oluşturmaktadır. Körlerin yakınları, arkadaşları ve onları gerçekten tanımak amacıyla yaklaşan insanlar olumlu kanılar elde edebilmektedir. Entelektüel düzeyde bile toplumun çok küçük bir kesimi körlükle ilgili gerçekçi bilgiler edinebilme olanağına sahiptir. Çünkü kitle iletişim araçları, kişiler arası görüşmeler ve olur olmaz söylenen sözler daha çok var olan yanlış düşünceleri teyit eder niteliktedir ve bu kimseler bu görüşlerini bu tür bilgilerle güçlendirmektedir. Rusalem 1972 sayfa 54. Görenler körlük hakkındaki görüşlerini onları nasıl algıladığını sıklıkla çevrelerinde bulunan bir köre bakarak geliştirir. Çevredeki bu kör kişinin davranışı, toplumdaki yeri, başarı ya da başarısızlıkları, gören kimsenin ya da kimselerin körlük hakkındaki imajını olması gerektiğinden fazla etkiler. Bu nedenle tek tek körlerin bütün bir azınlığı temsil etmekte olduğunu bilincinde olarak hareket etmesi, sıradan bir insanın örnek olma ya da sorumluluk duyma bilincinin ötesinde bir sorumluluk taşıdığının bilincinde olarak yaşamını sürdürmesi gibi karşılaştığı bir zorunluluk, hatta bir görev vardır. Görenler körlük hakkında elde ettiği imaj çerçevesine genellikle çevrelerindeki körlere bakarak diğer körleri onlarla sürekli kıyaslama eğilimi gösterir. Doğru olan bu kör kimsenin ortaya koyduğu genel etkinliğin kendi bireysel potansiyeli ve kişilik özellikleri çerçevesinde değerlendirilmesi, kıyaslama yoluna gidilmemesidir. Ancak konu körler olunca bunun zaten zor bir iş olacağı düşünülerek kolay yol seçilir. Ve sanki eşyaların birbirlerine karşı konumları, fiyatları belirleniyormuşçasına bir kör başka bir körle kıyaslanır, değeri ve yetenekleri bu şekilde ortaya çıkarılmaya çalışılır. Bir gören kimse başka bir gören kimseyle karşılaştırılmazken, bir körün başka bir körle karşılaştırılması ne anlama gelmektedir? Bu durum körleri tanımamanın, hatta tanımak istememenin düpedüz bir yansıması değil de nedir? Amerikan Körler Federasyonu eski başkanlarından Kay Jernigan, federasyonun 1969 yılındaki genel kurul toplantısı sırasında, körlük, eski görünüşleri üzerine yeni izlenimler adlı konuşmasında, körlüğün görenler üzerinde uyandırdığı imajın üç yönü bulunduğunu belirtmiş ve bu üç yönü şu şekilde sıralamıştır. 1. Çaresizlik imajı. yalnızca görme yeteneğinde ortaya çıkan yetersizlik değil, buna karşın tümden bir yetersizlik, kabiliyetsizlik imajı yaratması. 2. Normal olmama, anormal olma şeklinde ortaya çıkan imaj. Bu imaj yalnızca görmenin kaybedilmesiyle sınırlı değil. Buna ek olarak zihinsel ve duygusal dengenin yitirilmiş olması şeklinde bir imajdır. Kısaca belirtmek gerekirse bir kör yalnızca gözlerinden değil zihin yönünden de örselenmiştir. 3. Başka bir tip körlük imajı kırık, simetrik ve bütünsel olmaktan uzak, bozulmuş, dengesizleşmiş, kendi içinde uyumdan uzaklaşmış bir imajdır. Öyle bir imaj ki geride neyin kaldığının değil, daha çok neyin kaybedilmiş olduğunu öne çıkaran bir imajdır. Başka bir deyişle gözlerini kaybettiği halde sahip olduğu yetenekler ve diğer duyu organlarıyla neler yapabileceğini bir tarafa bırakarak yalnızca görme kaybıyla her şeyin tümden yitirildiği izlenimi veren bir imaj anlamına gelmektedir. Çaresizlik, normal olmayış, eksik oluş. İşte bunlar geleneksel basma kalıp kör imajının temel öğeleridir. Kökleri çok eski çağlara kadar uzanan bu imajın eğitim görmemiş insanlar arasında yaygın olmasının yanı sıra çeşitli şekiller alarak ve çoğu zaman zekice formüle edilen açıklamalarla aydınlar arasında da hala son derece yaygındır. Dipnot, K. Jernigan, Blindness, New Insights on Hold Outlooks, NFB Baltimore, 1969. Toplumun körleri algılayışını şöyle bir önermeyle özetlemek mümkündür. Körler görememektedir. Buna karşılık diğer insanlar görebilmektedir. Görme yeteneği önemlidir. Öyleyse körler görenlerle eşit değildir ve ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar, görenlerinkinden aşağı olan durumlarını değiştirmeleri mümkün değildir. Bunu hayal bile etmemelidirler. K. Jernigan başka bir konuşmasında 1984, körlerin görenler karşısındaki durumunu şu somut örneklerle açıklamaktadır. Görenlerle rekabet edemeyiz, bakılmaya muhtacız. Çalışacak olduğumuz iş çok basit ve aynı hareketlerin tekrarından ibaret ve başka bir kaynakça, sübvanse edilen bir iş değilse çalışmamız mümkün değildir. Kendi başımıza çocuk yetiştiremeyiz, bağımsız olarak yolculuk edemeyiz. Kendi başımıza kendi yaşamımızı düzenlemekten acizizdir. Eğer bizden birisi bir başarı elde edecek ya da üstün görülen bir iş yapacak olursa, bu ancak dahi olduğumuzdan, bazı özel yetenek ya da olağanüstü güçlere sahip bulunduğumuzdandır. Sağlam kalan duyu organlarımız görmemenin yarattığı boşluğu telafi edecek şekilde olağanüstü keskinleşmiştir. Yani olağanüstü insanlarız ya da hilkat garibeleriyizdir. Görenlerin kendi aralarındaki sohbetlerinin konusu ve acıma duygusunu gideren varlıklar durumundayız. Bu anlayışa göre biz ne yaparsak yapalım diğer insanlar gibi gülen, ağlayan, iş güç sahibi olabilen, oyunlar oynayan, başarılar elde eden, başarısızlıkları yaşayan, umutları olan, rüyalar gören insanlar değilizdir. Ve böyle olmayı hiçbir zaman hayal bile etmemeliyizdir. Çünkü gözlerimiz görmemektedir. İşte bu kadar basittir. Geleneksel bakış açısı budur. Eğer bu görüş doğruysa bunu kabul etmemek ya da değiştirmek için mücadele etmek yerine hiç itiraz etmeden bu durumu kabul etmeliyiz. Hem de bunu alçak gönüllülükle başkalarının hayır duygularıyla yaptığı yardımlara ve bize verdikleri acıya şükran duya duya yapmalıyız. Minnet duymalı ve bize evcil hayvanları gibi davranma olanağı tanımalıyız. Jernigan görüşlerini şöyle sürdürmektedir. Oysa bilindiği gibi ortalama bir kör akla gelebilecek her alanda çalışmada olsun, oyunda olsun, suç işlemede ahlaksızlıkla, dürüstlükle olsun, huysuzlukla, nazik davranış, tembellik ya da yaratıcılıkla olsun, her alanda ortalama bir gören kimseyle eşit olarak boy ölçüşebilmektedir. Bu gerçeklere karşın hala toplumda körlerin büyük bir bölümü eğitim olanağından yoksun, işsiz, evlerde hemen hemen bütünüyle diğer aile bireylerinin koruması altında, yolda sokakta tanımadığı kimselerin lütuf türünden yaptığı yardımlara maruz kalmakta ve genel olarak çocukmuş, bir başkasının vesayeti altındaymış ya da hilkat garibesiymiş gibi muamele görmektedir. Körlerin bugün pek çok alanda başarılı olduğu, normal bireyler olarak toplumun bir parçası durumunda bulunduğunu gösterir. Onca kanıt mevcutken, nasıl oluyor da günümüzde körlüğe ilişkin bu mitler, yanlış anlamalar varlığını hala sürdürebiliyor? Kuşkusuz bunun nedeni sokaktaki ortalama insanın körlere zarar vermek, onları bile bile bir takım olanaklardan, fırsatlardan yoksun bırakmak düşüncesinden kaynaklanmamaktadır. Aynı zamanda bu körlere hizmet götüren resmi ve özel kuruluşlarda çalışan, onlarla yakın ilişkide bulunan ve dolayısıyla onları belki de daha iyi tanıyan görevlilerin, eğer kişisel çıkarları, üstünlük duyguları söz konusu değilse, körlerin sağlıksız insanlar olarak yaşam sürdürmesini arzuladığından da değildir. Ayrıca bu körlerin kendilerini yapabileceklerinden daha azını yapabildiğinden ya da bile bile görüş açılarını kendiliklerinden daraltmak istemelerinden dolayı da değildir. Bu olsa olsa körlüğe ilişkin eski çağlardan bu yana gelen mitlerin ve yanlış anlayışların zekice formüle edilmiş fakat yanlış ya da yanıltıcı görüşler ve düşüncelerle güçlendirilmiş şekilde varlığını sürdürmesindendir. Bu mitler ve yanlış görüşler toplumda o denli yaygındır ki bir kişi gözlerini kaybettiğinde daha önceden körlüğe yönelik tutumu ve anlayışı neyse onu yeni dünyasına taşımaktadır. Sık sık karşılaşılan bir durum olarak gözlerini kaybettiği anda hemen ölmeyi isteyenlerin bu arzusu bu nedenle rastlantı değildir. Bugün hala birçok kimse körlüğü ölmekten yalnızca bir derece üstün bir düzey olarak algılamaktadır. Hatta bazı dönemlerde körler yaşayan ölüler ya da yürüyen mezarlar olarak algılanmıştır. Doğumdan itibaren gözleri görmeyen çocuklara daha doğar doğmaz başlayan bir süreçle rolleri öğretilir. Eğer bu çocuklara uygun eğitim verilemeyecek olursa, bunlar yaşantıyı çevredeki görenlerin koyduğu sınırlar, beklentiler içinde sürdürür. Kendilerinden beklendiği şekilde düşünür, kendilerini başkalarının yukarıda belirttiğimiz ölçüleriyle değerlendirmeyi öğrenir. Toplumla körlerin ilişkisinde önemli sorunlardan birisi de doğruluğunu yargılamaksızın toplumun genelinde hakim olan bir eğilime göre, körler toplumun onlar hakkındaki düşüncesine uyum göstermelidir. Bu anlamda körlerin gerçekte ne olduğu değil, daha çok toplumun onları nasıl gördüğü önem taşır. Bu nedenle örneğin basında körlerle ilgili haber ve yorumlar toplumun görmek istediği şekilde yer alır, gerçek şekilleriyle değil. Sonuçta gazeteciler de toplumun geniş kesimlerine paylaştığı yukarıda sıralanan yargılardan büyük ölçüde etkilenmektedir. Ve körlerle ilgili konuları gazetelerinde ya da elektronik medya organlarında sunarken, bu konuda körlerin nasıl etkileneceğinden çok, toplumun nasıl karşılayacağına bakarak haber ve yorum yapmaktadır. Dipnot, J. Kernaghan, Blindness, The Circle of Sophistry, NFB Baltimore 1984. Isparta'nın Senir kasabasında yaşayan görme özürlü öğretmenle ilgili köylülerin duyduğu tepkiyi ele alış biçimi gibi durumlar bu açıdan oldukça dikkat çekicidir. Körlerin algılanışı ve görenler üzerinde oluşan kör imajının uzun ve köklü tarihsel geçmişinden yola çıkarak kitabın ilerleyen bölümlerinde insanlık tarihinin başına itibaren günümüze kadar körlüğün tarihsel süreçlerini anlatılacaktır.